Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gidişat programında Kerim Has'la birlikteyiz. Moskova'dan Türkiye ilişkilerini, Rusya'da özellikle Moskova'da Türkiye hakkında neler düşünüldüğünü, neler konuşulduğunu paylaşacak bizimle. Merhabalar, hoş geldin.
Merhabalar, merhabalar, iyi günler herkese.
Bugün Ukrayna Başbakanı Türkiye'deydi. Türkiye ile Ukrayna arasında yakın bir askeri işbirliği var. İşte insansız hava araçlarının uçak motorları Ukrayna'dan geliyor. Bugün Türkiye ile Ukrayna arasında askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda anlaşmalar imzalandı. Bu arada S-400 füzesi ilk kez test edildi Sinop'ta. Ve Türkiye Kırım'ın ilhakını Rusya tarafından hiçbir zaman kabul etmeyeceğini, Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu belirtti. Şimdi dönüp baktığımızda işte Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda, Kırım konusunda, Libya konusunda, Kafkasya konusunda, hatta Doğu Akdeniz konusunda çok ciddi görüş ayrılıkları var. Yanılmıyorsam pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Yunanistan'a, Atina'ya gidip meslektaşlarıyla bir görüşme yapacak. Bu arada Atina'daki Rusya'nın Atina Büyükelçisi iki gün önce galiba ilginç bir tweet atarak Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarmasını desteklediğini belirtti. Bu arada işte Amerika Yunanistan'la askeri ilişkilerini sıkılaştırıyor. Bir çok amaçlı bir üs gibi olan 200 küsür metrelik bir gemisini Girit'e yerleştirdi. Dedeaş'taki üssünü büyütüyor. Yunanistan'la askeri alanda daha sıkı işbirliğine gidiyor vesaire. Önce şeyi konuşalım. Ukrayna meselesinde Türkiye'nin bu açıklamalarını iç politikaya yönelik bir mesaj olarak mı algılıyor Moskova, yoksa rahatsızlık duyuyor mu? Yani Rus çok ciddiye almadığı bir konu mu Türkiye'de yapılan bu açıklamalar sence?
Şimdi tabii çok geniş, güzel çerçeve çizdiniz siz. Bu Ukrayna meselesi, birkaç başlığı var tabii bu meselenin. Hani Kırım'ın ilhakı meselesini Türkiye en baştan beri tanımıyor ama her defasında bu açıklamayı yapıyor. Hatta mesela ben bugün baktım, Zelenski bile Rusya Kırım'ı işgal etti demiyor yani. Hani, yani o şekilde kullanmıyor. Kırım meselesini daha farklı bir şekilde söylemiş. Yani Türkiye'ye teşekkür ettiğini falan ifade ediyor. Ama hani bu meseleyi böyle Erdoğan ne zaman böyle Ruslarla biraz gerilim olsa hani gözünün içine soka soka biraz söylüyor. Kırım'ın ilhakı. Yoksa Ruslar bu anlamda alıştılar. Yani
bir gerilim var mı şu anda Ruslarla sence?
Şimdi o mesele, yani Kırım'ın ilhakı meselesinde ben hani gerilimi o Ruslar buna alıştılar. Bunu genelde zaten Georgi Muradov seviyesinde cevap veriliyor. Georgi Muradov da işte Kremlin'in Kırım'daki temsilcisi. Yani hani dışişleri düzeyinde bile genelde o şekilde cevap verilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki bir yetkili olarak oradan cevap veriyor. Sert bir cevap veriyor. Genelde Georgi Muradov'a bakın, o hemen Erdoğan'dan sonra bir açıklama yapar. O şekilde. Ama burada Ukrayna meselesinde daha çok Rusları somut anlamda, ciddi anlamda rahatsızlık uyandıran Ukrayna'ya satılan bu Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri savunma alanındaki işbirlikleri, Ukrayna'ya satılan 48 zannediyorum SİHA satılması konusunda bir anlaşmaya varıldı veya imzalanmadığından emin değilim ama en azından burada bir mutabakata varılmış gözüküyor. Bu ciddi bir rakam. Çünkü Donbas'ta süren bir savaş var. Hani her ne kadar ateşkes de var. Yani bir 3-4 aydır orada ateşkes de sağlanıyor, ancak Kiev yönetimi Donbas'ı kontrolüne almak da istiyor. Dolayısıyla orada gerilimin artması anlamına gelir bu Rusya açısından bakıldığında.
Bir de bu hava savunma sistemleri Rusların Libya'da, Suriye'de vesaire gördük. Bu SİHA'lara karşı çok etkili değil anladığım kadarıyla. Ruslar açısından bir sıkıntı da olabilir. Özellikle evet, panzir yani şeylerine karşı çok etkili galiba bu.
Evet, etkili. Yani O sihalar hani zaten biraz da benim anladığım kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla Türkiye'nin ürettiği sihalar, parçalar yurt dışından geliyor.
Montaj sanayi.
Montajı yapılıyor. Yazılımı daha ziyade Türk mühendisler yapıyor diye biliyorum açıkçası. İşte Kanada biliyorsunuz zaten şeyi kesti o. Kamera sistemlerini göndermeyi kesti Türk sihalarına. İşte ama İngilizler ciddi anlamda bir yardım yapıyorlar. Türkiye'nin sihalarını, Bayraktar sihalarını geliştirilmesi için. İşte Hornet onların sihalarının farklı bir versiyonu olarak biraz geliştiriliyor. İngiltere'nin çok etkisi var. Bunun haricinde başka ülkelerin de etkisi var. Motor kısmı olsun bilmem ne. Burada mesela Ukrayna'nın motor gelişimi. İşte ortak bazı böyle işte Anton uçakları, Antonov uçakları mesela o konuda bazı projeler var Türkiye ile Ukrayna arasında. Bir de Ukrayna tabii eski Sovyet savunma sistemine de ev sahipliği yaptığı için belli ölçüde. Burada hani Ukrayna'nın savunma sanayisi de gayet güçlüdür. Bunu da belirtmek lazım. Türkiye'nin de çok fazla alabileceği şey var. Kazanabileceği Ukrayna savunma sistemlerinden öğrenebileceği çok fazla nasıl diyelim kapasite
var. Know-how var, evet.
Know-how, aynen. Teknoloji kapasitesi o anlamda var. Dolayısıyla bu karşılıklı bir hani win-win gibi gözüküyor. Türkiye ile Ukrayna arasındaki bu askeri savunma işbirliği. Bu iki. Yani o askeri alandaki gelişmeler Rusya'yı rahatsız ediyor. Ve bunun Donbass'a yansımaları. Ama bir de üçüncüsü de Ukrayna'nın son zamanlarda öyle bir tablo oluştu ki Ukrayna'nın NATO'ya entegrasyonunda bu entegrasyon çok da hani NATO üyeliği yakın bir zamanda gözükmüyor ama NATO entegrasyon meselesinde at başı olarak veya koç başı olarak orada öne çıkan ülke Türkiye gözüküyor. Yani Türkiye üzerinden Ukrayna'yı NATO'ya entegre etme gibi bir sanki bir strateji izleniyor. Yani bu NATO içerisinde muhtemelen böyle karar alınmış olabilir. İşte Ukraynalı askerlerin Türkiye'deki akademilerde eğitimler görmesi, çeşitli tatbikatların yapılması, ortak tatbikatların, Türkiye'nin bu tarz Ukrayna'da yapılan tatbikatlara katılım göstermemesi. Ya bu hani NATO'nun Ukrayna'daki varlığı bağlamında Türkiye'nin çok ciddi anlamda kolaylaştırıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Ve bu da ister istemez zaten bu son bugünkü ziyarette konuşuldu. İşte Karadeniz'deki güvenlik meselesini de hani Türkiye-Ukrayna ekseninden orada bir çeşit Ruslara bir kalkan oluşturulmaya çalışılıyormuş gibi geliyor. Hani bu da işte bu anlamda Moskova'da nasıl diyelim hani fincancık katırlarını ürkütüyor. Dolayısıyla bu anlamda gerilimler birkaç başlık altında. Kırım bir yana kadar tolere ediliyor. Askeri işbirlikleri rahatsızlık oluşturuyor ama NATO meselesi daha uzun vadede Ruslar açısından daha bir böyle üzerinde hassasiyette durdukları bir konu.
Peki Lavrov'un ve Rusya'nın Yunanistan hamlesini bu bağlamda mı okumamız gerekir yoksa bundan bağımsız mıdır sence?
Ben hani Lavrov'un olsun işte siz dediğiniz o dış özür dilerim elçinin Rus elçiliğinin büyük elçiliğinin Atina'daki açıklaması muhtemelen orada hani İdlib'de cevap verebilir de Türkiye'nin Erdoğan'ın Karabağ politikasına. Ama hani İdlib'deki daha bir askeri metot o aşamaya gelmeden yani Yunanistan'a biraz daha açık çek vermek istemiş olabilir. Ben %100 Yunanistan'ın arkasında durduğu kanaatine değilim Rusya'nın. Türkiye'yi karşısına alıcı şekilde. Ama bu şekilde diplomatik siyasi bir açıklama o zaten. Hani büyükelçilik düzeyinde 12 mile çıkarma meselesi ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni esas alıyor diyor Rusya. Bu şu anlama geliyor zaten. Orada Yunanistan'ın tezlerini savunuyor anlamına geliyor. Çünkü yani Yunanistan, Miçotakis falan hani en son İonya denizinde değil mi? 12 mile çıkardılar. Yani
anlaşmayla karşılıklı.
Evet, karşılıklı olarak. Ama şeydeki Ege'deki 6 milde uzun süredir 94-95 tane bizim
Türkiye yani için meclis, savaş sebebi.
Hayır, savaş nedeni. Hatta 12 mile çıkarması da değil. 6'nın üstüne çıkması savaş nedeni. Dolayısıyla orada bir zaten bir statüko var. Siyasi anlamda bir statüko var. Ama hani Rusların yaptığı bu açıklama ilk defa bu düzeyde net, somut bir açıklamaydı ve Yunanistan'ın pozisyonunu destekleyen bir açıklama o. O Doğu Akdeniz'de de geçerlidir diyor. Yani Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin Doğu Akdeniz'de de geçerli olduğunu, ülkelerin 12 mile kadar karasularını çıkarabileceklerini, bu zaten adaların ister istemez Deniz Hukuku Sözleşmesi Türkiye taraf değil, Yunanistan taraf. Yunanistan adaları var. Adaların 12 mile çıkması demek Türkiye'de Ege'de Türkiye'ye İşte %12,5 falan civarında herhalde bir alan kalıyor orada toplam deniz yüzeyi bağlamında. Bu bir şey yani direkt Yunanistan'a bir destek anlamına geliyor. Türkiye'nin taraf olmadığında Ruslar da biliyor. Dolayısıyla bence hani bu Karabağ'daki rahatsızlığını Ruslar hani İdlib gibi askeri önlemler alması gereken yerden bir adım öncesinde olarak hani belki burada Yunanistan'da da veya Ege meselesinde, Doğu Akdeniz meselesinde de hani Yunanistan'ın yanında daha fazla tavır takınacağını, pozisyon takınacağını Ankara'ya bir anlamda mesaj vermiş gibi görebiliriz. İşte Lavrov'un ziyareti de biraz o anlama gelecek, onu güçlendirecek o algıyı yani.
Yani o açıdan bakınca Ege'deki krizde işte Mısır, İsrail, hatta Filistin yönetimi, Kıbrıs'ın yanına Fransa, Amerika'nın yanına Rusya da eklenmiş oluyor Türkiye
Yani
karşı
evet.
cephede.
Ege ve Doğu Akdeniz
Evet.
bağlamında baktığımızda evet öyle olur.
Buna ek olarak bir de Mısır'la Karadeniz'de büyük bir askeri tatbikata hazırlanıyor, değil mi
Tabii.
Rusya? Bu da bir
Evet.
herhalde Türkiye'ye yönelik ikinci bir mesaj.
Yani bu hani direkt Türkiye'ye yönelik tabii bu algılanabilir zaten haliyle Karadeniz'de ister
Çünkü
istemez
Mısır'ın
Rusya.
da Türkiye ile çok ciddi sorunları var.
Evet.
Türkiye
Yani
uzlaşmaya bir orta yol bulmaya çalışıyor ama çok kolay olacağı görülmüyor.
ama hani sırf bu Türkiye'ye böyle bir mesaj vermek için yapılmıyordur bu tatbikat bence. Hani Ruslar çünkü Mısır'la çok ciddi askeri ilişkileri var Rusların. Bir de
Karadeniz'de
Ruslar böyle
yapılması ilginç tabii aklımda. Yani orada
Karadeniz'de
Mısır'da değil de.
bir böyle genelde Rusya böyle Çin'le de yapıyor işte bir Doğu Akdeniz'de yapıyor veya Karadeniz'de de yaptı. Hani biraz kendi bölgesinde veya Kuzey Denizi işte Baltıklar'da yaptı mesela. İşte bir kendi nasıl diyelim hegemon olduğu bölgede yapıyor. Bir de Çin'in diyelim işte Güney Çin Denizi hani hak iddia ettiği ciddi işte Doğu Çin Denizi gibi bölgelerde yapılıyor mesela. Buna benzer şu an Mısır'la da böyle bir strateji geliştiriliyor. Yani işte Karadeniz Rusya'nın biraz ciddi anlamda hegemon güç olduğu bir bölge. Hele Kırım'ı ilhak ettikten sonra oradaki askeri dengeler zaten Türkiye aleyhine ve Rusya lehine değişmiş durumda bayağı bir temelden. Şimdi bununla birlikte büyük ihtimal bundan sonraki tatbikat işte Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de olur. Yani bu şekilde şey var yani Rusya'nın hani Orta Doğu'da açılım stratejisi bağlamında oradaki aktörlerle özellikle silah ticareti yaptığı hani bir uzun vadeli stratejik işbirlikleri bunlar. Bu tarz ülkelerle böyle hani al gülüm ver gülüm hem mesaj içerikli Türkiye'ye olur veya diğer ülkeler olur. Çünkü Mısır'ın Karadeniz'e gelmesi aynı zamanda NATO'ya da bir mesaj hani baktığınızda genel olarak hani sadece Türkiye'ye değil. Ama tabii ki dediğim gibi yani bu çerçevede daha geniş çerçevede Rusya'nın bu Orta Doğu'daki aktörlerle özellikle Amerika'nın da yakın partneri müttefiki olarak kabul edilen uzun yıllardır bilinen aktörlerle geliştirdiği farklı boyutta geliştirdiği ilişkiler var. Bunun da bir yansıması olarak değerlendirilmeli yani.
Peki bu mesajları verirken bugün de S-400'ü test etti. Burada
Evet.
Putin'e bir çiçek atma mı oluyor? Bunların anlamı ne bu karmaşık ilişkiler ağında?
Şimdi bu S-400'ler zaten test edilip duruyor. Yani bir muhtemelen bir sınırı vardır bunun. Kasım ayı 7 zannediyorum. O zaman da radarları test ettiler. Sonra koronaya yakalandı. Yani S-400 füzeleri. Şunu öğrenmiş olduk. Bugün bir daha test edilince hani koronaya yönelik bir bağışıklık da kazanmış füzeler anladığım
Bugün
kadarıyla.
Ruslar vardır herhalde o test aşamasında şeyde.
Yani büyük ihtimal bana da öyle geliyor. Yani bu hani şu ana kadar tam %100 bunu söyleyebilecek durumda değiliz ama büyük ihtimal bence de vardır. Burada tabii hani bu testler bugünkü testler füzelerle test edilmiş. Hani Kasım ayında radar, şimdi füzeler falan. Bir de bilerek Sinop seçilmiş. Sinop da öyle bir coğrafi ki yani hani doğudaki Türkiye'nin doğu sınırı diyelim Ermenistan oradan tehdit algılıyor içi hani tırnak içerisinde algıladığı yok da hani diyelim ki öyle diyelim. Orada 900 kilometre, 1000 kilometre uzak. Yani S-400'ler şeyi menzili 400 kilometre çapı. Şimdi Ardahan'a kadar bile o füzeler gitmiyor. Hani Sinop öyle bir coğrafya ki kuzeyinde Rus füzesini Rusya'ya karşı mı kullanacaksınız? Hani o da kuzeyde tuhaf. Güneyi Sivas'a kadar 400-500 kilometre. Hani doğu batısına baktığınızda 700 kilometre ötede, 600 kilometre ötede İstanbul. Yani ne doğusu, ne batısı, ne kuzeyi, ne güneyi hani tehdit edebileceği bir coğrafya değil. Daha doğrusu böyle güç gösterisi yapacağı bir
Şeye
coğrafya
yakın,
bir
Amerikan
değildi.
üssüne yakın küreciye belki oraya bir...
Yani yok, şunu kastediyorum. Yani öyle bir yer seçilmiş ki benim anladığım. Çünkü hani diyelim ki Doğu Akdeniz'de veya işte Antalya'da, Mersin'de test etseydi muhtemelen işte Kıbrıs falan, yani Yunanistan tepki, daha sert tepki gösterdi. NATO, Avrupa Birliği falan. İşte diyelim ki Ermenistan sınırına yakın test etseydi Ruslar daha tepki gösterirdi belki. İşte Bulgaristan, Yunanistan tarafına, anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir coğrafya seçilmiş ki bu testi yapalım. Hem bir taraftan zevahiri kurtaralım. Yani bu füzeleri depoda tutmuyoruz anlamında bir mesaj veriyor Erdoğan bence. Yani bunu istersem kullanırım diyor. Hem Karabağ'da gerilen, Rusya ile gerilen ilişkiler var. İşte Rusya diyor ki, bir de bu cihatçıların transferi meselesi, Ruslar çünkü şu 2-3 haftadır gerçekten burası çok kaynıyor. Erdoğan
ona da geleceğiz. Evet.
Yani o cihatçıların özellikle transferi meselesi Rusları çileden çıkarmış durumda. Dolayısıyla bu anlamda da hani hala Rusya, Erdoğan, ya ben biz sizinle arkadaşız, partneriz. İşte biliyorsunuz Lavrov da geçen dedi ya, biz Türkiye'yi stratejik müttefik olarak görmüyoruz. O yakın bir ortağımız sadece dedi. Dolayısıyla bu anlamda hani Erdoğan Rusya'nın Karabağ'da kendisine yönelik tepkisini yumuşatmak da istemiş olabilir bu S-400'lerle. Hani daha ikinci anlaşma da yapacağız biliyorsunuz, ikinci parti alacağız falan bir mesajı. Yani Rusya ile ilişkileri riske atmamak için de hani zamanlaması bence çok uygun bir zaman. Diğer yandan işte Trump, Amerika, seçimler var, Biden şu bu falan, hani seçimlerle meşgul olan Amerika kendi içerisinde zaten bir boğuşuyor. Dolayısıyla yaptırım kartını çok kullanabilecek bir durumda değil.
Ama Amerika yani Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye olan mesafesini sanki biraz açıyor yani Yunanistan lehine, Kıbrıs'ı
ziyaret,
Kıbrıs'a
katılıyorum,
kaldırması, Yunanistan'daki üsleri genişletmesi, girip kalıcı hale gelmesi vesaire, orta ve uzun vadede farklı bir bakışı olduğunu gösteriyor bölgeye sanki.
Ona katılıyorum aynen. Yani ben o dediğiniz şeye hususa katılıyorum. Yunanistan'daki varlığını, askeri mevcudiyetini arttırması, Kıbrıs'la olan yapılan anlaşmalar oraya kısmen de olsa kaldırıldığı yaptırımlar.
Yani bugün Avrupa Birliği'nin yaptırım konusunu aralığa atması da bence Amerikan seçim sonuçlarını görüp dünya nasıl bir yere gidiyoru değerlendirme hedefi de taşıyor. Yani Biden'ın geldiği, eğer olursa Biden ve Demokratların hakim olduğu bir kongreyle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı, Rusya'yı yanına almış bir Türkiye'ye karşı eli daha güçlü olacak elbette.
Evet. Bence de yani Biden gelirse daha ilişkilerin gerileceği, hatta bu anlamda da Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'nin Rusya'ya kırılgan dahi olsa daha da fazla yakınlaşacağı bir süreci de izleyebiliriz yani o Biden
Amerika'sı. Şu ortamdaki şey de Rusya açısından kabul edilemez bir Türkiye ile ilişkileri kırabilecek tavır nedir? Yani Kırım değil, Suriye İdlib değil, Libya şu anda öyle görünmüyor. Bir tek cihatçıların Kafkasya'ya, Rusya sınırına yerleştirilmesi midir? Yani bugün Türkiye ısrarla inkar ediyor ama bugün de New York Books'ta Elizabeth Sorokov, bu soyadını söyleyemiyorum, onun çok geniş bir makalesi vardı. Çevirip Ahval'de bir kısmını yayınlayacağız birazdan. Tek tek konuşmuş işte. Türkiye ayda 500 lira veriyormuş Suriyeli savaşçılara. Günde bir dolar bile etmiyor. İki ekmek alabiliyorlarmış o parayla. İşte borç ve harçtan 500 ile 1500 dolar arası ya da 2500 dolar arası konumuna göre savaşçılar gidiyorlarmış şeye. Bunun paranın yarısını anladığım kadarıyla aracı komisyoncular alıyor. Onlara 250 ile 1000 küsür dolar arası bir para kalıyor. Ama çok fazla can kaybı da varmış şeylerinde. Çok kişiyle konuşmuş. Tabii bu çocuklar da talihsiz bir kuşak. İç savaş nedeniyle okulu bırakmış. Savaştan başka bir mesleği olmayan, aileleri zor durumda. Onlara destek olmak amacıyla işte şurada İlibya'da savaş var, oraya git, şeye git. Rusya'nın da Suriye ordusundan kimi birlikleri Libya'da aynı amaçla kullandığını belirtiyordu o makale. Tugay alay alay belirtiyordu kim nereden gidiyor diye. Ama Rusya açısından ilginç olan tabii bunların savaş deneyimi olan, Hristiyanlık düşü karşıtı, Rusya'ya öfkeli bir kısmı, nefret kusan insanlar olup onun coğrafyasının göbeğine gelmiş olması, eğer rakamlar doğruysa 1000-1500 arası bir savaşçı geldiyse oraya, Rusya için herhalde kırmızı çizgilerden biridir bu Türkiye ile ilişkiler açısından.
Aynen öyle. Ben oraya gelmeden cihatçılar meselesi, şu S-4'e bir iki cümle daha söyleyeyim. Biraz bu zamanlama açısından hani şunu da bence şey yapmak lazım. İşte iç politikada bu S-4 meselesi bir egemenlik alanı olarak, egemenlik kararı olarak falan da sunulduğu için şimdi dolar 8 liraya çıkmış. İşte muhalefet zaten Azerbaycan meselesinde, Karabağ meselesinde Erdoğan'ın arkasında. Dolayısıyla burada bir hani o milliyetçilik rüzgarını daha da arttırıcı bir şey olarak da iç politika amaçlı da kullanıyor olabilir. Hani zamanlama açısından niye şimdi desetti? Bir de son tabii hani NATO'da dese, Amerika'da dese ya yine hani baskı yapsa bu S-400'lerden dolayı hani yine Erdoğan şu manevra alanını kendisinde bırakıyor gibime geliyor. Yani biz aktive etmedik, hani test ettik hani. Tam anlamıyla kurduk sistemleri, artık sistemler savaş modunda çalışır vaziyette demiyor. Hani test ettik diyebilir.
Ama şöyle bakmak lazım tabii, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 hafta sonraki seçimi, ya Biden gelirse Türkiye ile ilişkileri koparıp Türkiye'yi gözden çıkaracak bir siyaset izlemez elbette. Yani yılların politikacısı, bölgeyi yakından tanıyor, Türkiye'nin önemini biliyor vesaire, ama Erdoğan ve Türkiye son yıllarda Kongre'de özellikle o kadar çok düşman edindiler ki, özellikle demokrat kesimde. Gerçi S-400'den sonra Türkiye'ye fiili bir ambargo uygulandığı ortaya çıktı. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler ve Demokratların işbirliğiyle bir ortak olarak. Trump katsayı engelliyor belki o yaptırımları, ama Kongre'den başka yaptırımlar devreye giriyor. Eğer demokratların hakim olduğu bir senato ve temsilciler meclisi çıkarsa ortaya, bu aktive etmedim, test ettim kısmı pek işlemez gibime geliyor. Yani, çünkü sonuçta Amerika Birleşik Devletleri doğal olarak kendi bu Trump'la yaşadığı 4 yılın sarsıntısını, yaralarını tamire yönelik olarak daha çok içeri dönecek, ama sonuç itibariyle Biden Kongre ile ilişkilerinde işte altyapı yatırımı yapacaksa, sağlık reformu yapacaksa, Kongre'nin de bir takım taleplerine evet demek zorunda. Bu Türkiye ile ilgili yaptırım olursa ona da, yani al gülüm ver gülüm işi bunlar. Yok, Amerika'da özellikle.
Orası öyle. Evet.
Yani öyle çok evdeki hesap çarşıya uymayabilir.
Ya orası öyle. Ben sadece hani kazanılan zaman, uygun bir zaman, o anlamda söylüyorum. Çünkü şimdi Biden'ın gelişi, bu seçimlerin orada artık nasıl bir kaos olacak mı olmayacak mı, o da var. Yani hani bir ortam karışacak mı karışmayacak mı? Ben
çok ihtimal vermiyorum. Çok büyük süper güç bir kişi yüzünden sistemi, yani ülkeyi parçalama noktasına götürmelerine izin vermezler gibime geliyor. Bir yani anlaşmayla Trump'a dokunulmama şartıyla evine gitmesine izin verilebilir gibime geliyor.
Artık bakalım, ben bu seçimlere, Amerikan seçimlerine Rusya'nın Trump'tan daha çok çalıştığı kanaatindeyim de, o da anti.
Sputnik'te zaten New York Times'tan daha çok Biden aleyhtarı haber çıkıyor. Görüyorum onları.
Yani dolayısıyla bakalım, artık orayı göreceğiz, ama hani zamanlaması açısından bence bundan uygun, daha uygun bir zaman olamazdı. Erdoğan hani bu S-400 füzeleriyle işte bir test etmesini kastediyorum. Diğer hani sorunuza geleyim, o cihatçılar
meselesi. Şimdi bir şeyi hatırlatayım sana. Bugün Paris yakınlarında bir yerde bir öğretmen sınıfta Muhammed karikatürü gösterdiği için kafası kesilerek öldürüldü. Saldırgan da elinde bıçakla kaçarken vurularak öldürüldü. Yani cihatçı paranoyasının Avrupa'da da yükselişe geçtiği, Fransa'da şimdi bunu Macron çok kullanacaktır zaten, İslam'a yönelik duruşu belli. Rusya açısından da benzer korkular Rus toplumunda var herhalde.
Bu var, hem toplumda hem de bu Rusların daha önce de herhalde konuştuk, kırmızı çizgileri. Bu şimdi Suriye'de cihatçıların olması, Suriye'de bombalıyor. Yani Libya'da bombalıyor yani tepeden orada. Direkt Rus askeri güçleri, hava güçleri, hava kuvvetleri sahada zaten. Şimdi Kafkasya'da şu an böyle bir durum yok. Tam Erivan'da üssü var. Gümrü'de özel asıl üssü. Erivan'da da tesisleri falan var ama Dağlık Karabağ Savaşı'na direkt Rus askerleri müdahale etmiş değil. Yani hava kuvvetleri yapmıyor. Dolayısıyla ve bu Kafkasya zaten Rusya'nın tabiri caizse hani tırnak içerisinde çöplüğü veya arka bahçesi olarak kabul ettiği bir coğrafya. Şimdi böyle bir coğrafya Suriye'den, Libya'dan ne bileyim işte bunu Rus medyası çok yazıyor. Son zamanlarda Erdoğan işte Pakistan'dan sadece Suriye, Libya değil Pakistan'dan, Afganistan'dan işte cemaati, İslami üyeleri, Taliban işte Hizbi İslami ben de tam böyle bilmiyorum o örgütlerin ismi. El Bedir güçleri falan. Yani bunların zaten çoğu El-Kaide falan Murat, bu teröristler şunlar bunlar.
Bunlar hep en çok olanlardan biri.
Sultan Murat'la Hamza Tugaylarını bizzat zaten Sergey Narışkin söyledi. Onlar geliyor diye şeyden getiriliyor diye. Bunlar zaten bu Tugaylar Sultan Murat ve Hamza Tugayları Suriye'de direkt Türkiye'nin Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı, diğer harekatlarda, Barış Pınarı'nda bizzat Türk askeriyle maalesef bence omuz omuza savaştırılan savaşçılar bunlar yani cihatçı gruplar. Yani o dolayısıyla bir şey var burada. Ruslar zaten o Sergey Narışkin'in ifadesi olsun veya işte Rusça bilenler onu daha iyi anlar. Mesela Putin'in o Erdoğan'la görüşmesinden sonra Kremlin'e konulan metin, Kremlin'in paylaştığı görüşmeyle ilgili metin veya işte Lavrov
orada Çavuşoğlu ne diyordu? Dikkat çekiyor üslup açısından.
Üsluba baktığınızda yani o Rusların böyle hani diplomatik nezaketi şey yapıyor, onu koruyor. Ama gelişi gidişi cümlenin söyleyişi bir cümle öncesinde Narışkin'in cihatçılar mesela bir cümle öncesinde Türkiye'den bahsetmesi. Sadece o nokta konulan o cümlede bir sonraki cümlede Türkiye ifadesi geçmiyor. Ama çok açıktan net bir şekilde bu Karabağ cihatçıların sevk edilmesi, transiti, taşınması meselesinde bence Türkiye kara listeye zaten alınmıştı önceden de. Yani bu ifade ediliyor ve Putin'in oradaki Erdoğan'la olan görüşmesinde de hani çok ciddi endişe belirtti Putin diyor. Kime belirtti? Erdoğan'a belirtti. O ifadeyi hani Rusça bilenler dediğim gibi bunu daha iyi şey yapar. O uyardı anlamına geliyor. Ben öyle zaten bunu uyardı diyemez o. Ne diyecek yani o bizim devlet başkanı
diğer yani devlet şimdi başkanı diyelim uyardı, ki hani Putin uyardı bunlar burada olmasın diye ve Türkiye dinlemedi ve oraya cihatçı akışını devam ettirdi. Hala İdlib civarından eleman toplandığı çeşitli sosyal medya şeylerine düşüyor. Ne olur? Yani burada bir daha büyük bir gerilim yaşanır mı yoksa Erdoğan bunu dengeler mi bir şekilde?
Bunu Erdoğan o sınırları test ediyor. Ruslar bir yeri vardır onun. Şu an mesela bugün Hazar'da bir tatbikat başlattılar. Tam Bakü'ye de çok yakın bir yerde. Oradan zaten sistemlerle bunları hepsini kontrol ediyorlardır Ruslar. Onu takip ediyor. Savaşın seyrini bence görüyorlardır net bir şekilde. Kaç köy alındı, Azerbaycan ne aldı, ne bitti falan yani. Orada cihatçıların gelişi gidişini de bence dediğim gibi takip ediyorlardır. Bunu zaten RIA Novosti de yazıyor. Diğerleri Ruslar da yazıyor. İşte siz dediniz Washington Post'u da dün zannediyorum orada da vardı. Evet. 50-52 cihatçının cesedi gönderilmiş işte Türkiye üzerinden yine Suriye. Çünkü orada cesedin de kalmaması lazım haliyle. Onlar da bulunduğu zaman da o da problem. Dolayısıyla şimdi bunları sadece hani Rus medyası, Batı Arap medyası değil. Amerikan, İngiliz medyası da Guardian'da da çıkıyor. Bunda da çıkıyor. Hep her birinde çıkıyor her gün. Yani çok daha doğrusu yani hala ben iddia diyorum ama inkar edilemez boyuta gelmiş bir iddiadı bu hani açıkçası. Yani çok inkar edebileceğiniz bir çok da bir durum yok. Bu Azerbaycan'a ihtiyacı olan bir durumdur. İşte yani şöyle mesela Azerbaycan bunu bence buna ihtiyacı yok gerçekten. Hani 100 bin kişilik bir orduya sahip, güçlü. Zaten kapasite olarak Ermenistan ordusuna daha güçlü ama hani eğer savaşı uzun vadede sürdürmek istiyorlarsa şimdi bu kendi askerleri öleceğine, cihatçıların ölsün bu seçenek değerlendirilebilir. Bu hatta yani Aliyev'in haberi de yani haberi vardır ama yani Erdoğan'ın baskısıyla başka şeyler de olabilir. Yani Türk askeri kıyafetleri giderek de gönderilmiş de olabilir. Yani hatta yani bana tuhaf gelen şey şu. Mesela bu cihatçılar meselesini konuşurken insanlar veya uzmanlar şunu diyor. Azerbaycan'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Azerbaycan bunu istemez. Tamam doğru bunlar. Ama kimse şunu demiyor. Erdoğan oraya cihatçıları göndermez demiyor yani. Halbuki zaten asıl problem bu. Yani Türkiye'nin imajı o kadar maalesef çok kötü bir durumda ki yani ve uluslararası terörizmde tırnak içerisinde anılıyor ki uzun süredir. İnsanlar şunu demiyor, ya Türkiye göndermez demiyor. Azerbaycan istemez öyle bir şey diyor yani. Yani ki ben hiç kimseden duymadım Türkiye göndermez, Erdoğan göndermez öyle bir şey yapmaz demiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani...
Bu İran için de bir sıkıntı, Rusya için de bir sıkıntı tabii orada.
Öyle, aynen.
Savaşlarının olması.
Bunu mesela geçen birkaç gündür de hem Çeçenistan'da hem Volgograd'da FSB birkaç defa açıklama yaptı. Çeşitli Suriye'den gelen cihatçıların nötralize edildiği, yakalandığı, nötralize tam yani şey yaparlarken nasıl diyelim bir terör saldırısı öncesinde yakalandıklarına dair veya öldürdüklerine dair çeşitli haberler de çıkıyor şu son günlerde. Bizzat direkt demiyor Türkiye diye ama bu cihatçılar büyük ihtimal Karabağ'a taşınanlar, hani Gürcistan orada Pankisi Vadisi'nin oradan zaten sınırı rahatlıkla Rusya'ya geçebilirler. O Kafkaslardaki hani o sınır geçişkenlikleri çok fazladır biliyorsunuz yani o hani bu tarz gruplar için. Büyük ihtimal oradan gelmiş olma ihtimali çok yüksek diyen birçok Rus uzman var. Dolayısıyla bu anlamda hani orada Erdoğan işte hani şu an şey yapıyor. Yani Kafkasya'da Rusya'nın kırmızı çizgilerini test ederken işte Sinop'ta da S-400'leri test ederek o kırmızı çizgileri biraz daha yumuşatmaya falan çalışıyor gibi geliyor bana.
Peki Rus böyle bir... medyasında bir şey çıkıyor mu bu konuda Türkiye'ye ilişkin? Yani orada Türkiye'de işte devlet televizyonuna dönüştü. Evet. Hepsi Ege sorunu olunca Ege konuşup Yunanistan'a ölçü veriyorlar ama son dönemde Rusya aleyhtarı konuşmaların da giderek arttığına tanıklık ettik Türkiye haber programlarında. Rusya'da benzer bir bu cihatçılardan dolayı gazete ve televizyonlarında bir Türkiye'ye karşıt bir şey var mı, yorum, analiz vesaire?
Şimdi bu konuda hemen hemen her gün zaten bence hem sadece televizyonlar değil, yetkililer de tabiri caizse Türkiye'yi, Rus yetkililer de her gün Türkiye'yi örce boğuyorlar. Yani hani malum işte İsveç Dışişleri Bakanı geldi, yani Çavuşoğlu orada örç kelimesi üzerinden şey yaptı, hemen bir ters, onu da yanlış anladı. Ama Ruslar her gün o anlamda Erdoğan'ı, Ankara'yı örce boğuyor ama Ankara o anlamda bir hani ses çıkaramıyor. Şimdi burada özellikle medyada şimdi bazı uzmanları iyi takip etmek lazım. Bazı isimler direkt doğrudan Rus politika yapıcılarla yakın ilişki içerisinde. Bunu bilen bilir. Veya bazı medya kuruluşları veya bazı yazıların o tonlamaları falan. Yani şimdi baktığımız zaman ben her gün zaten takip ediyorum. Gerek televizyonları, gerek basını, Rus basını olsun. Şimdi bu özellikle burada Erdoğan'a yönelik şöyle bir durum var. Bir defa çok dediğim gibi sabrını taşırmaya yakın durumda bir Erdoğan. Şu an Moskova'nın sabrını çok taşırmaya çok yakın bir konjonktür, bir periyot yaşıyoruz biz bence. Bu özellikle uçak krizi sırasındaki gibi gergin durumlar var. İdlib'te bu Şubat ayında yaşanan hani Türk askerlerin hayatını kaybettiği saldırı öncesindeki gibi bir gerginlik var Türkiye'ye yönelik. Ama şu da var. Yani Rusya Türkiye ile de ilişkilerini de çıkmaza sokmak da istemiyor gerçekten. Çünkü birçok projesi var, ortak yatırımları var, Türk akımı, gaz, enerji, şu bu falan, hani birçok şey var. Dolayısıyla bunları da Erdoğan yüzünden bunları da riske atmak istemiyor. Yani onu hani bir taraftan bu son 4-5 yıl içerisinde özellikle Türkiye işte S-400'lerle birlikte ve diğer anlamda da genel olarak Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığı artarken dış politikada, hatta iç politikada da bence artmış durumda. Rusya'nın da Erdoğan'a olan ciddi bir bağımlılığı var. Bu riski aldı Ruslar. Ben o zamandan beri söylüyorum Rusya'nın yanlış yaptığını. Bir risk alıyor. Çok ciddi anlamda bir risk alıyor. Erdoğan üzerinden götürüyor politikayı, Türkiye politikayı. Ve hatta Orta Doğu'daki işte Suriye, Libya. Bu yanlış. Çünkü Erdoğan'a bağlı kaldığınız zaman öngörülemez bir lider var karşınızda. Her an her köşeye kaçabiliyor yani. Ve son zamanlarda da
bir şey sor, yani burada tabii Rusya da bir komplo teorileri ülkesi Türkiye gibi.
Evet.
Bunu NATO ile işbirliği içinde taşıyıp Rusya'yı Kafkaslar'da oyalamak, sıkıntıya sokma çabası olarak görenler var mı yani?
Aynen. Şimdi onu söyleyecektim. Bu özellikle son zamanlarda çok fazla işlenmeye başlandı. Yani işte özellikle İngiltere burada hani bizzat parmakla gösteriliyor. İşte Amerikalılar biliyorsunuz genel siyaseti de hani dış politika biraz tabiri caizse hani bodozlama girerler. İşte direkt Suriye, işte Irak falan. Yani bir çok diplomasinin incelikleri veya arka plan meselesi böyle çok onu gözetmezler. Hani büyük güç refleksiyle direkt o şekilde hareket ederler. Ama burada biraz daha böyle İngiltere ile Rusya arasında zaten tarihten gelen böyle farklı bir düzeyde onların bir ilişki modu var. Yani Ruslar İngilizleri, İngilizlerin etnik olarak İngilizleri değil, İngiliz devletini kastediyorum. Amerikalılardan daha da çok haz etmezler yani hani Ruslar, İngilizlerden. Bir o tarihten gelen o işte büyük oyun diye hani adlandırılan Orta Asya, Kafkasya, İran coğrafyası biliyorsunuz. Osmanlı, 1850'lerdeki o Kırım Savaşı, hatta meşhur Amiral Nahimov filmi vardır, 47 yapımı Sovyet dönemi. İşte yani böyle Türk askeri kamuflajı forması giyen İngiliz askerlerinin işte bu savaşlara katılması gibi şeyler. Böyle ajan savaşları zaten o da farklı bir düzeyde biliyorsun. Skripallerin zehirlenmesi, basına gösterilmemesi bunların. Hem Rus istihbaratına hem İngiliz istihbaratına çalışan böyle isimler, Ruslar veya İngilizler neyse. Veya işte bu Navalny'nin zehirlenmesi olayında da yine benzer şekilde acaba bu misilleme mi İngilizlerin? Çünkü Skripal İngiltere topraklarında Rus ajanı falan, eski Ruslar o zehirlendi. O da acaba Navalny bu şekilde yani Rusya sıkıştırma bağlamında. Ama işte bu burada biraz İngiltere hatta 15 Temmuz'un böyle arkasında olabileceği yönünde. Yani işte Erdoğan üzerinden işte bunlar aslında büyük güç olarak da acaba hani mastermind olarak da İngiltere mi var mı şeklinde ciddi şüphelerin arttığı, ciddi böyle yazıların çıktığı bazı şeyler var. Ve bu işte Kafkasya ile bağlantısı da biraz bunun böyle sağlanıyor. Yani işte Suriye'de Erdoğan Rusya'yı yoruyor ciddi anlamda. Hani İdlib'de mesela veya Kürtler meselesinde mesela Kürtlerin geleceği durumu ne olacak? Burada Rusya'yı ciddi anlamda yoruyor Erdoğan. Libya'da aynı şekilde ciddi anlamda işte 10 bin, 15 bin, 20 bin civarı oraya cihatçılar sevk edildi. İşte Hafter'in hani ilerleyişi durduruldu. Ruslar orada genel olarak hani Hafter'i destekliyorlardı. Tamam şu an ilişkiler gerildi ama hani genel olarak Hafter'in arkasındalardı yani. Hafter'in kazanmasını ister. Orada bir durduruldu şimdi durum. Tamam Ruslar için Libya'nın bu şekilde iki parçalı olması ve bir şekilde Libya'nın tek hatta yani bu görüşmelerde destek veriyor. Sarraç tarafıyla da arası iyi ama hani kastettiğim orada Türkiye'nin girip oyunu biraz bozması. Sonra bunu da şimdi biraz böyle Kafkasya'ya, Rusya'nın arka bahçesi olan Kafkasya'ya taşıması. Bunlar hep Ruslarda özellikle bu İngiliz hani ben hani komple teorisi kurma bağlamında değil. İngiliz parmağı mı var her taşın altından İngilizler mi çıkıyor diye bu ciddi anlamda şüphelendiriyor. Ve bu konuda da yazılar veya yorumlar medyada çok ciddi anlamda artmış durumda. İngiltere'nin mesela Kafkasya'daki meselesi başladığından beri çok temkinli durumu, temkinli tutumu. Doğru düzgün bir açıklama yapmıyor. Bir 28'inde zannediyorum Erdoğan'la Johnson bir görüştü. Orada da mesela yani bir şey söylenmedi. Yani bir şey olmadı. Veya İngiliz Dışişleri Bakanı, Kanada Dışişleri Bakanı ile ortak açıklama yaptı. İşte tarafları işte çatışmaları durdurmaya falan çağırıyoruz. Masaya oturmaya. Yani çok düşük tonda bir etkiydi bu. Sonra tabii İngilizlerin özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye ile olan ilişkilerinin çok daha fazla, özellikle askeri alandaki ilişkilerin derinleşmesi. Bunlar Rusların çok dikkatini çekiyor. İşte mesela bu Zelenski de bugün şeye gitmeden önce, yani Türkiye'ye gitmeden önce, 2-3 gün önce İngiltere'yi ziyaret etmişti. Şimdi Johnson'la görüştü, yetkililerle görüştü, hani dışişleri veya işte İngiliz kendi mevkidaşlarıyla. Yani sonrasında gitti MI6, hani İngiliz istihbaratının mekanına gitti ve istihbarat başkanı Richard Moore'la görüştü mesela. Şimdi teke tek görüşmüş mesela o görüşmelerde. Teke tek İngilizcesi var zaten Zelenski'nin. Şimdi bu Ruslar diyor yani böyle bir şey olabilir mi? Yani resmi bir ziyaret yapıyorsunuz. O ülkenin, yabancı bir ülkenin şeyine gidiyorsunuz. Yani istihbarat merkezine gidiyorsunuz. İstihbarat başkanıyla görüşüyorsunuz. Şimdi bu Richard Moore biliyorsunuz bir eski bizim yani Türkiye'deki Ankara'daki büyükelçi. Şimdi bunları mesela çok detaylı olarak inceleyen bir sürü analiz var Rusya'da. Şimdi İngiliz büyükelçi Türkçesi var zaten çok iyi yani Richard Moore'un. 15 Temmuz sonrasında mesela bunu söyleyenler de var. Yani 15 Temmuz sonrasında hani Ankara'nın söylemine en yakın söylemi tutturan, hatta açıktan söyleyen, bunu destek verdiklerini söyleyen bir tek yabancı diplomat Türkiye'de Richard Moore'ydı. Hani İngiliz Büyükelçiydi. Yani biz 15 Temmuz'un arkasında Ankara'nın dediği gibi Gülencelerin olduğunu düşünüyoruz diyen tek büyükelçi. Ama şimdi bu anlamda da şimdi baktığınızda Richard Moore'un işte 15 Temmuz'da bunda Murat Yetkin yazdı. Hani şey olarak 4 sene sonra daha bu sene yazdı. 15 Temmuz gecesi akşamı hani düzenlenen bir resepsiyon 2016. Murat Yetkin de katıldı. O şimdi yabancı İngilizlerin düzenlediği, yani İngiliz Büyükelçinin düzenlediği bir resepsiyon. Şimdi yabancı, ben şimdi şöyle düşünüyorum. Yani yabancı bir ülkenin, İngiliz Büyükelçisinin, İngiliz Büyükelçiliğinin, önemli bir ülkenin 15 Temmuz akşamı düzenlediği bir resepsiyon. Sıradan bir resepsiyon değil. Karşınızdaki ülkenin önde gelen gazetecilerinden birisi. Buna Richard Moore orada şey soruyor. Nasıl diyelim? Sizin askerler ne yapıyor diye soruyor. Şimdi bu tuhaf, bu çok normal değil. Sonrasında İngiltere 15 Temmuz'dan sonra ilk defa yurt dışından gelen şey üst düzey ziyaretçi İngiliz Alan Duncan mıydı herhalde? O bakandı mesela. İngiliz bakan geldi yurt dışından. Richard Moore'un bu şekilde açıklama yapması bence çok saf saf bir açıklamaydı. Yani Ankara'nın söylemine destek veren açıklama. Muhtemel ki yani şöyle diyenler var çünkü. Çok daha farklı büyük çapta bir 15 Temmuz planlamışlardı. Daha büyük çapta kayıpların olacağı. Çok muhtemel ki çok berbat bir şekilde bu tezgahlandı. Ve Ankara'ya destek verme amaçlı ister istemez bunun arkasında yani işte Gülenciler var diye bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani hani kendisini biraz tehlikeye attı yani tarzında. Yani bunu diyenler var. Çünkü ne Amerika ne Rusya, mesela Rusya şu ana kadar o tarz bir söylem belirlemedi. Hani burada yani 15 Temmuz'un kim vardı arkasında onu tartışacak bile değiliz ama şimdi Ankara'nın söyleminin de çok doğru olmadığı da bir iki iddianame okuduğunda zaten açığa çıkıyor. Ya 15 Temmuz'da atılan genel olarak hani baktığımızda ya sonrasında mesela 16 Temmuz'da hatta 16 Temmuz 2016'da Naumkin'in Vitali Naumkin, yani Rusya'nın çok önemli Orta Doğu politikasının önemli etkileyen isimlerden birisidir. Şimdi 16 Temmuz 2016 direkt Rusya 24 kanalına verdiği bir röportaj var. Orada diyor ki dün akşamki diyor işte 15 Temmuz'daki sivil ölümlerden diyor büyük ölçüde diyor Erdoğan sorumlu diyor yani. Veya işte şey diyor yani bu şimdiye kadar Erdoğan zaten orduyu zayıflatmıştı. Şimdiden sonra daha da fazla zayıflatacak diyor. Yani Erdoğan'ın baskıcı politikaları bu saatten sonra daha da fazla artacak diyor. Veya işte Rus medyasına mesela baktığınız zaman RIA Novosti hani şeyi göremiyorsunuz. Türkçe, Sputnik Türkçe çok daha farklı bir. Orada muhtemelen bence Perinçekçilerin, Avrasyacı olarak bilinen isimlerin bence etkisi çok daha fazla. Bunu farklı kaynaklardan da duyduğum için bunu biraz daha rahat söyleyebilirim. Yani orada daha farklı yani. Neyse şimdi detay yani hatta önemli bir başındaki isimlerden bir tanesinin direkt Perinçek'in fotoğrafını göstererek başka bir Rus meslektaşına ya bizim liderimiz bu dediği falan hikaye. Ya bu tarz şeyler var yani veya başka şeyler. Şimdi o ama Rus medyasına bakıyorsunuz daha hani birkaç gün önce hani yine Rusya 24 kanalına baktığınızda 15 Temmuz'la ilgili çok daha farklı şeyler anlatan en önemli mesela programlardan bir tanesi Mecnun Abazrini'ydi. Orada tamamen Erdoğan'ın söylediği söylemin dışında bir şey söylüyor yani anlatabiliyor muyum? Yani
peki şimdi, bu bize ne gösteriyor yani? İngiltere ile Türkiye'nin Rusya'ya karşı ortak bir harekata yani, giriştiği konusunda bir teori var.
Bu aynen o kompliyi güçlendiren yani İngiltere 15 Temmuz'da bir ölçüde muhtemelen Erdoğan'ın ve Akar'ın mesela çok stratejik İngiltere ile biliyorsunuz ilişkileri var zaten. İşte hatta zannediyorum Ukrayna'ya Temmuz ayında gitmişti mesela. Akar bir ziyaret gerçekleştirmişti. İşte Zelenski'nin MI6 ziyareti, İngiltere'nin bu Türkiye'nin dronlarıyla yaptığı yardımlar, Türkiye bayrak dronları ile ilgili. İşte 806 milyon sterlinlik bir lisans şeyinin açılması, silah satımı lisansının açılması 15 Temmuz'un hemen ertesinde. İşte zannediyorum 17 civarında çıkarma gemisi yapma projesi var Türkiye'nin, ona destek vermesi. TFX, TFX dediğimiz o Türkiye'nin hani geliştirmeye çalıştığı bir uçak projesi var ya, onda mesela İngilizlerin etkisinin olması, bir projeye ortak proje olarak biraz da geliştirmeye yardımcı olması veya işte yine silah alımlarını hiç durdurmama, silah satımını hiç durdurmaması, Türkiye'nin öncelikli silah pazarı olarak kabul edilmesi İngiltere'de, bu yaptırımlar meselesinde o İngilizler hep Türkiye'ye biraz kıyak çekmeleri, ekonomik kriz olduğunda hemen Londra'ya gidip çeşitli işte finans yetkilileriyle görüşmeler yapması, bir anlamda İngiltere'nin Erdoğan hükümetini destekliyor pozisyonu takılması ve bu şekilde de Rusya'yı da işte Ukrayna üzerinden mesela hani Doğu yakın çevresi Rusya'nın, Ukrayna üzerinden hem böyle Türkiye'yi de kullanarak biraz belki Erdoğan'ı da tırnak içerisinde taşan olarak kullanıp Ukrayna üzerinden Rusya'yı biraz sıkıştırması, ondan sonra işte Suriye'de yorması Erdoğan üzerinden bu şekilde. Kıbrıs'ta bir, mesela İngiltere hani Brexit'le çıkıyor, Avrupa'dan ayrılıyor ama Avrupa Birliği'ni de böyle şey yapmak istemiyor. Onları da yormak istiyor biraz anlamında. Hani yani hep komple üzerinden gidiyoruz ama hani bu şekilde bir şey var Rusya'da algı. Yani Avrupa, Erdoğan üzerinden de Avrupa Birliği'ni uğraştırıyor böyle mültecilerle, işte Suriye meselesi, Kıbrıs meselesi, anlatabiliyor muyum? İşte Libya'da yine Rusya'yı durdurdu falan. Hem Avrupa'ya karşı bir ikinci bir mülteci akını, rotası anlamında Avrupa Birliği'ni uğraştırıyor. Almanya'yı, Fransa'yı, işte Fransa Ermenistan'ı destekliyor ama İngilizler hani Türkiye üzerinden Azerbaycan'ı. Fransa'nın da çok fazla hani Brexit sonrası böyle Almanya'yı dengelesin yani ve yani birbirleriyle biraz şey uğraşsınlar. Türkiye'yi böyle bir anlamda bölgede Erdoğan üzerinden koçbaşı olarak kullanıyor gibi bir imaj var ve hatta yani hani Türkçesi ifadesiyle mesela bir tanesi öyle demişti. Yani Erdoğan İngiltere'nin Rusya'ya attığı en büyük kazık anlamında hani böyle bir şey de var yani. Tabii öyle. Çünkü koçbaşı gibi hani bir Suriye, bir Libya, işte Kıbrıs, mülteciler. Şimdi yakın coğrafyası Rusya'nın yakın coğrafyası Ukrayna, işte Kafkasya, muhtemelen Orta Asya falan da olur. Yani Kırgızistan'daki karışıklığa bence Erdoğan müdahale eder bir şekilde. Yani orada biraz yavaş yavaş istikrar oluşuyormuş gibi gözüküyor. Bugün bir başkan değişti, şey değişti, cumhurbaşkanı ama muhtemelen oraları da karıştırır gibi geliyor. Bu yani bu şey var. Yani bu İngilizlere yönelik dediğim gibi Ruslarda zaten bir negatif bir algı var. Yani tarihten gelen ve bu şeylerle o politikaları hani bulmacanın parçalarını da birleştirerek sanki gerçekten Erdoğan'la İngilizler 15 Temmuz'da da şey yaptılar, güçlendirdiler iktidarını. Çünkü neticede 2002'de Erdoğan'ı İngilizler Ruslar getirmedi iktidara. Hani 2002'de Rusların o anlamda ciddi bir etkisi yok. İktidara kimler getirdiyse 15 Temmuz, iktidara Erdoğan'ı kimler getirdiyse 15 Temmuz meselesinde de onun iktidarını güçlendirmek için aynı güçler vardır. Bu güçlerin hani Erdoğan yani Rusya değil neticede bu. İlişkisi güçlü olduğu ülkeler genelde hedef saptırmak için de ne derler? İşte Abdullah Gül İngilizlerin adamı falan. Biraz da hani biliyorsunuz o psikolojide yansıtma mı ne diyorlar? Yani dikkati başka yere. Halbuki kendisi eğer bizzat çalışıyorsa, eğer onlarla yakın ilişkiye sahipse şey yapabilir. Yani o İngilizlerin adamı, bu İngilizlerin adamı falan diyerekten dikkat dağıtmaya çalışabilir. Dolayısıyla bu anlamda hani İngilizlere bir böyle yaklaşımların özellikle son dönemde bence yani ben gözlemlediğim kadarıyla Rus medyasında, yetkililerde veya açıklamalarında falan bunu çok fazla hissediyoruz. Bilmiyorum artık daha detaylı 15 Temmuz'a dair belki şeyler sızar mı Ruslardan? Onu göreceğiz. Yani hani biraz daha sanki beklemek lazım o anlamda.
Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Biraz zaman geçsin. Tekrar yapalım. Gelişmelere göre. İyi akşamlar.
Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.